Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Yine yeniden yepyeni bir Söz Ola programıyla huzurlarınızdayız. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Dursun Ali Töker hocamla beraber. Hocam, hayırlı haftalarınız, hayırlı seneleriniz olsun. Yeni hicri yılınız hayırlı olsun, mübarek olsun. Hepiniz, hepimiz adına da bir kez daha tebriklerimizi iletmiş olalım.
Ben de hicri yılımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu yılın hepimize hayırlı getirmesini temenni ediyorum.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi hicri 1447 senesinin ilk günlerinden geçiyoruz efendim. Geçen Muharrem ayının ilk gününe sayılı dakikalar kala bir tweet attınız.
Evet.
Zilhicce'nin son günüydü. Bugün yılbaşı dediniz.
Evet.
Ne yılbaşısı deme, hicri yılbaşı.
Ya, evet.
1447. Pek haberleri yok ama Müslümanların takvim başlangıcı. Mekke'den Medine'ye hicret. Hicret bitti mi? Tabii ki hayır. Ve sonra bir hadis-i şerif. Hakiki muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçan, onları terk eden kimsedir. Şimdi hocam, buradan yola çıkarak bugün biraz hicreti, hicret yolculuğunu, yol arkadaşlığını, bunları konuşalım. Ve soralım tabii ki, hicret bitti mi?
Evet.
Hicret devam etmekte mi? Bizim hicretten ne anlamamız gerekir? Hicri 1445 senesinin Müslümanları olarak bir hicret idraki, bir hicret hassasiyeti üzerinde durmamız ehemmiyet arz etmektedir. Buna dair neler söylemek isteriz?
Evet, teşekkür ediyorum. Ben de kıymetli dinleyicilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz her şeyin bir zahiri var, bir batını var. Zahir görüntüde, görünüşte,
evet,
hepimizin ilk bakışta gördüğü, ama batın onun derinine indiğimiz zaman, hakikatine, derinliğine indiğimiz zaman anlamamız gereken şeydir. Dolayısıyla aslında her hakikat bir mecazı da içinde barındırır. Her mecaz bir hakikati de içinde barındırır. Bazen derler ya işte, avamın dilinde mecaz hakikate inkılap eder diye bir söz vardır. Hicret hadisesi dünyanın en büyük hadiselerinden birisi. Dünyaya dönüştüren en büyük hadiselerinden birisi. Dünyanın en büyük takvimlerinden,
evet,
birisi. İnsanlık tarihinin en büyük dönüşüm noktalarından birisi. O hicretten sonra dünya artık eski dünya olmadı.
Olmamıştır.
Yani o hicretten sonra yaklaşık 10-15 yıl sonra Müslümanlar o hicretten sonraki günlerde 15 yıl içerisinde dünyanın üçte birine aşağı yukarı dağılmaya başladılar. Şimdi biz bu hicrete bakarak ben şöyle düşünüyorum. Yani zahirini biliyoruz. Peygamber Efendimiz
Mekke'den
Medine'ye Müslümanların önce gruplar halinde, en son kendisi Hazreti Bekir Efendimiz'le beraber hicret etti. Şimdi bunun bize verdiği, anlamamız gereken deruni hakikatler var. Ben onu üzerinde durmak isterim. Şimdi şöyle bir şey biliyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki, Peygamberimizin Medine hicretinden sonra hicret bitmiştir diyor. Ama bu zahiri hicret işte bitmiş olandır. Batini hicreti kendi işaret ediyor. Hakiki hicret insanların günahlarından tövbe etmesi ve sevabı yaptığı bir yolculuktur. Yani tövbe dediğimiz şey, yani her tövbe bir hicrettir. Tutulması kaydıyla. Bir bu tarafı var. Bir tarafından ben şöyle görüyorum. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le yaklaşık 13 gün sürüyor bu yolculuk.
Hicret yolculuğu.
Öyle deniyor. 13 gün. Yani bu az bir zaman değil. 2-3 gün mağarada gizleniyorlar, saklanıyorlar. Her an yakalanabilirler. Arkasında büyük bir düşman ordusu var, casuslar var, takip ediliyorlar. İşte gizlene gizlene, saklana saklana çöllerde, işte o sıcaklarla, vahşi hayvanlarla, yılanlarla, çıyanlarla bildiğimiz kadarıyla boğuşa boğuşa 13 günlük bir yolculuktan sonra Medine'ye vasıl oluyorlar. Ya ben şöyle düşünüyordum. Ya peygamberimizi Cenab-ı Hak bir gece Miraç gecesinde yani evinden yatağından aldı, 7 kat gökleri açtırdı. Meleği alaya yüce, yani Cenab-ı Hak arşı alaya çıkardı. Onunla orada görüştü, sonra yatağına geldi. Peygamber yatağı hala sıcaktı denir. Cenab-ı Hak peygamberimizi böyle yapabilirdi ya. Bu yolculuğa hiç sokmazdı. Yani peygamberimizin miracı aynı miraç gibi oradan Medine'ye hop diye gidebilirdi.
Niye hicreti böyle, de böyle kolay olabilirdi.
Olabilirdi. Baktınız. Evet olabilirdi. Niye böyle bir şey olsun? Yani bu kadar meşakkat, zahmet diye. Hatta şöyle bir çok enteresan, çok güzel bir örnek var. Denir ki, biri demiş ki, bir Müslümanla bir kafir denize düşse hangisi kurtulur? Cevap, yüzme bilen kurtulur. Denmiş. Garip bir şey, sözdür. Yani peygamberimiz diyor ki, sizin eğer bir hayaliniz, bir projeniz, bir hicretiniz varsa bu meşakkatsiz olmaz. Yani ben de kendi Mekke'mde Medine'me hicret edeceğim ve bunun için bir çileye girmem lazım. Bir hayal kuruyorum, bir projem var, bir noktaya, bir hedefe ulaşmak istiyorum. Hangi hedefe gidiyorsan işte o hicret, o yolculuktur, o çileli yolculuktur.
Tabii. Yani mesela Fatih Sultan Mehmet daha Şehzade Mehmet'ken 10'lu 11'li yaşlarda kızıl elması olan İstanbul'un fethinin,
evet,
hayallerini görüyor, yani rüyalarına giriyor, uykuları kaçırıyor. Hocası gecenin bir vaktinde envai çeşit haritalar projeleri içerisinde çalışırken görünce, nedir bu hal şehzadem diyor. Nicedir, İstanbul'un fethi üzerine hayaller kurmaktayım, bu nasıl gerçekleşir, bunlar üzerine çalışmaktayım diyor. Demek ki Fatih'in, evet, de hicreti, değil mi, İstanbul'u fethetmek,
evet,
bunun,
evet,
için,
evet,
kendinden vazgeçmek, kendi büyük ideallerine hayatını vakfetmek.
Evet.
Böyle bir şey.
Ya ben şimdi işte öğretim üyesiyim, bir hayalim var kardeşim. Ha, hicrete çıkacağım. Bir yolculuğa çıkmam, evet, gerekiyor. Bir öğrenciyim, işte bir planım var. İşte ben doktor olacağım, ben öğretmen olacağım, ben avukat olacağım, ben mühendis olacağım, ben şunu yapacağım. Tamam, bir hicrete çıkman gerekiyor, yolculuk. Geçen hafta da söyledik. Her hafta söylememiz lazım Henry Ford'un sözünü. Hı hı. Yani büyük insanlar, büyük hayalleri olan insanlar büyük hicretlere çıkıyorlar ve onlar asla engelleri görmüyorlar. Onlar hep hedefe odaklı yaşıyorlar. Yani Henry Ford'un sözü, yani ne diye, engel hedeften gözümüzü ayırdığımızda gördüğümüz şeydir.
Evet.
Engel diye bir şey var mı? Var. Ben niye engel görmüyorum? Çünkü hedefe odaklanmışım. Bitti. Hedefe odaklıyım ben. Peygamber Efendimiz Medine'ye odaklı gidiyorlar. Bir sürü engelleri aşıyorlar. Bize de şunu söylüyorlar. Senin de Medine'ye yolculuğun, senin de Medine'nin varsa yolculuğun, bu çileli bir yolculuğa çıkman lazım.
Öyle.
Bu hedefe ulaşman lazım. Biz şimdi bunu, tabii bunları unutmuş durumdayız ki, bunları hatırlatmak istiyoruz. Hatırlatmamız lazım. İnsan unutur.
Evet.
Yani bilmemek bir kabahat değildir diyelim. Hadi kabahattir ama... Ama bunları hatırlamamak, dinlememek, anlatmamak, düşünmemek, işte bunlar bir kabahat. Şimdi her hicret üzerine düşündüğünde, her hicret yılında bunların hatırlatılması lazım, söylenmesi lazım. Şimdi Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin arkadaşı. Şimdi denir ki, arkadaş kimdir, dost kimdir? Mesela hicreti konuşacağız. Hadi dediğiniz zaman nereye
diye
sormayandır.
Dost göze sezdirmeden gözyaşını silendir demiş,
evet,
Fethi Gemuhluoğlu.
Şimdi ben bak şöyle bir şey düşüneceğim. Hicretin bu tarafı çok önemli. Evet. Peygamberimiz diyor ki Hazreti Bekir'e, işte ben sana hadi deyince diyor, develeri neyse hazırla, yola çıkıyoruz, tamam. Hazreti Bekir de almış develeri, bekliyor, hazır bekliyor yani. Hadi dediğinde nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, ne yapacağız ya Resulallah falan asla sormuyor. Sormuyor. Ben buradan şunu çıkarıyorum. Bir, ben hadi dediğim zaman nereye diye sormayacak bir dosta sahip miyim acaba? Öyle arkadaşım var mı ya? Düşünüyorum böyle, bakıyorum. Hepimizin bunu sorması lazım. İki,
bana
ben hadi dediği zaman
Tereddüt.
Nere diye sormayacak dostlarım var mı yani?
Ben de öyle bir dost muyum acaba?
Evet işte bana ben bana hadi dediği zaman nereye diye sormayacak bir kişinin dostu muyum ben? Benim dostum var mı? Ve ben o dost muyum yani? Şimdi yolculuk esnasında bir mağarada işte efendim
Sevir Mağarası.
Sevir Mağarası'nda çok güzel anlatırlar ya Peygamber Efendimiz'in. Yani bizim menakipten bir şeydir. Tabi orada bütün delikleri Hazreti Ebubekir tıkıyor. Yılan var, çıyan var. İşte mağaradasınız bilemezsiniz yani. Zehirli haşerat hayvanlar var. Her yere tıkıyor. Üstündeki elbise neyse yırtıyor mırtıyor. Bir tane delik var. Oradan bir yılan kafasını çıkıyor. O da ayağıyla orayı kapatıyor. Yılan ayağını ısırıyor, zehirliyor ama çekmiyor yani oradan yani. Şimdi bunlar ne kadar değerli hatıralar. Ya gerçekten yani dostluğunu ve dostluğunu korumamız için öyle fedakarlık edeceğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız var mı yani? Ve biz öyle bir dost muyuz? Bu tür soruları sormamız lazım.
O yüzden Hazreti Ebubekir Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yâri gâridir.
Yâri gâri işte.
Kur'an'da da ifadesiyle, Kur'an'ı ifadesiyle ikinin ikincisi olarak Cenab-ı Hak tertif ediyor Hazreti Ebubekir Efendimiz.
Evet. Orada mesela la tahsen diyor ya.
Korkma.
İşte hüzünlenme, korkma Allah bizimledir diye. Aslında yani Ebubekir'in korkusunun bizim menakiplerde korkusu şu. Ondan korkmuyor. Korkusu şu. Ya Resulullah bir şey olursa diye korkuyor. Adam zaten kendi düşünmüyor orada ya. Kendimizden çok fazla düşündüğümüz dostlarımız var mı? Hayatlarına değer verdiğimiz dostlarımız var mı? Ve biz gerçekten kendisinden fazla kendimizi düşündüğümüz bir dost muyuz acaba? Bak bu tür şeyler önemli şeyler. İnsan etrafındaki insanlarla anlamlıdır. Tek başına ne anlamımız var? İşte ben o her hicret yılında bu tür şeyleri yeniden düşünürüz. Dolayısıyla hepimiz bir hicret içerisindeyiz. Bazı şeyleri böyle eksik anlıyoruz. Sanki geçen söylemiştik. Efendim sabır nedir diye sorulduğu zaman sabır tahammüldür, dayanmadır, direnmedir. Hayır efendim ne demişti şey efendi? Sabır oğlum meydan okumaktır. Bak çok aktif bir kavram.
Evet.
Şimdi biz kavramları edilgenleştirdik, pasifleştirdik. Şahsi kanaatim dondurduk. Bak öyle değil. Bilhassa dini kavramlar çok canlıdırlar. İnanılmaz aktiftirler, dinamiktirler. Mesela sabır, dayanma tahammül değil. Şeyh Efendi'nin gözüyle sabır meydan okumaktır. Savaş ilan etmektir. Bir protestodur. Neyi meydan okuyorum ben? Oğlum seni diyor Allah'ın dışında ele geçirmek isteyen çok şeyler var. Para seni ele geçirmek istiyor. Nefsin seni ele geçirmek istiyor. Şöhret seni ele geçirmek istiyor. Yemek, içmek, rahat, konfor seni ele geçirmek istiyor. İşte insanın, yani bir müminin Allah'ın dışında beni ele geçirmek isteyen şeylere meydan okumam sabırdır diyor.
Çok güzel.
Yani ben sabredeceğim nefsimin beni ele geçirmesine. Direneceğim yani meydan okuyacağım. Bu sabrı bakın çok aktif ve dinamik bir kavram haline getiriyor. Edirgen değil. Mesela İşte iman kavramı. İman Allah'a imak. O değil kardeş. O zaten belli. Bir maddi anlamı var. Allah'a peygambere inanmak. Mehmet Akif merhum diyor ki. Bak iman diyor. Kişinin hareketlerinin yaptığı hareketlerin. Sonucunda. Kendisine fazilet mi getirecek. Rezilet mi getirecek. Bunu anlamasıdır diyor. Çok bir şey. Hakk-ı Allah'ın anlamasıdır. Ben bir harekette bulunuyorum. Yeme, içme, uyuma, gezme, dolaşma, biriyle beraber olma, bir yerde konuşma, sohbet etme, filanca yerde gezme, dolaşma, tatil, matil, her ne ise. Ya benim bu hareketim acaba bana fazilet mi katıyor?
Yoksa benden çok şey alıp götürüyor mu?
Ha, iman işte bunu hakkıyla yakin anlamak idrakidir diyor. Abo, o zaman iman kalbin derinliklerinde zavallı böyle tıkılmış bir şey değil. Çok dinamik bir şey bu. Yani her, mesela şu anda biz sizinle burada konuşuyoruz. Bir program içerisinde beraber bulunuyoruz. Şimdi bu programı yapmak, ben kendime soruyorum. Ya acaba bana değer mi katıyor, ben değerimi eksiltiyor mu? Ben filanca yerde bulunuyorum. Bulunduğum yer bana değer mi katıyor, değerimi düşürüyor mu? Ben filanca kişiyle arkadaşlık yapıyorum. Bu arkadaşlık bana değer mi katıyor, benim değerimi azaltıyor? Bak bunlar çok önemli şeyler. İşte bunların hepsinin fark edeni iman deniliyor Mehmet Akif. Ne kadar dinamik bir şey görüyor musunuz? Ya ben 24 saat boyunca yaptığım her hareketin bana kattığını, bana eksilttiğini düşünmeme iman denir diyor.
İşte bir ihsan şuuru içerisinde ya, aşkla yaşanan bir iman tarifi var burada.
Sabahleyin uyuyorum. Uyku güzel bir şey, tamam kardeşim. Namaz geçiyor ya. Bak bu eylem seni eğer birden kaldırıyorsa, bu namaz seni kaldırıyorsa, işte diyorsun ki ha, iman canlı bir şey, aktif bir şey bak. Beni namaza kaldırdı ya. Veya şöyle yorgunsun. Hani derler ya, pişmanlık nedir? Bir kişi de ibadetini yapamaz vaktinde. Daha sonra hatırladığında kalbine ok yemiş gibi acı duyarsa işte buna tövbe derler. Bak böyle var ya. İşte bunlar iman. Yani demek istediğim şu. Dini kavramlar donmuş kavramlar değildir.
Bilakis aksiyon.
Tabii. Geçen söyledik ya, sünnet tabii donmuş bir kavram değildir. Sünnet çok böyle aktif bir kavramdır. Bulunduğun ortamda nasıl davranacağını sünnet belirler. Nasıl davranacağım? Ne yapacağım? Muhalif durmam lazım. Muhalif karşıma kimse, yanlış bir kişi ise eğer. Hicret böyle bir kavram. Hicret, ya işte filan tarihte 622'de kardeşim, o zaten zahiri hicret. Batini hicreti peygamber işaret etmiş mi? Etmiş. Ne demiş? Demiş ki kişinin günahlarından sevaba yaptığı yolculuktur. Asıl hicret. O zaman ben ne yapacağım? Her gün hayatın içerisinde bir takım eylemlerde bulunuyoruz.
Evet.
Bu eylemler, Yunus Emre Hazretleri'nin çok değerli bir beyti vardır. Zaman zaman okumak gerekir. Yani biz de belki okumuşuzdur. Diyor ki, bu dünyada açsız Adem belli bilin yok durur. Herkesin bir nesneye sevgisi var, aşıktır. Şimdi ben sorsam ki bir dinleyicimize, işte Ayşe Hanım, Mehmet Bey kardeşim, aşık mısınız? Yüksek bir ihtimal hayır der yani, aşık değilim falan. Yunus Emre diyor ki, şu dünyada aşksız bir tane bile insan yoktur. Herkes aşık diyor. Neye aşığım o zaman ben? Soruyor. Herkesin bir nesneye sevgisi var, aşıktır. İnsanların bir nesneye karşı duymuş olduğu sevgiyi kişiyi eyleme sevk ettiği için Yunus Emre buna aşk diyor. Kimi çocuğuna aşık, kimi parasına aşık, kimi mevkiine aşık, kimi makamına, koltuğuna aşık, kimi kendisine aşık, kimi gezmeye aşık falan var ya, herkesi hayatında en değerli gördüğü bir şey vardır. Onunla uğraşmak onu haz ver. İşte onu aç diyor Müsemmet'te. Sonra diyor ki, çalabın dünyasında 100.000 türlü sevgi var. Şimdi herkese bir nesneye sevgisi var diyor. Şimdi ben soruyorum, hangi sevgi mesela? Diyor ki Yunus Emre, çalabın dünyasında 100.000 türlü sevgi var. Diyor ki, Allah'ın dünyasında 100.000'lerce sevgi var kardeş. Gör, hangisi kendi özüne layık durur? Vallahi seç, beğen birini diyor. Bu dünyada bir şeye karşı sevgi duymayan hiçbir insan yoktur. O sevgi onu eyleme sevk eder, ona aşıktır diyor Yunus Emre Hazretleri. Eğer bu dünyada bir insanın bir şeye karşı sevgisi, muhabbeti kalmamışsa zaten o kişi artık gidiyor bu dünyadan.
Hocam demek ki burada şey de önemli. Layığına muhabbet, müstahakına nefret. Yani bu hassasiyeti de insanın içinde daim diri tutabilmesi.
İşte bakın, zaten Yunus Emre'nin sözünden şu anlaşılıyor. Hı. İnsanın neye aşık olacağını kendisi belirliyor.
Elbette.
Kendi özünde layıktır diyor. Yani seçmeyen kendi özünde layıktır. Ama sonra şöyle söylüyor ki, biri şeytanı racim, biri rahmanı rahim. Yani çalabın dünyasında 100.000'lerce sevgi var. Ama bu sevgiler iki gruba ayrılırlar. Bir, şeytanı racim sevgiler. İki, rahmanı rahim sevgiler. Yani sevginin öğeleri vardır ki şeytanı racimdir. Bizi azaltır, bizi değersizleştirir, bizi itibarsızlaştırır. Bizi belhum adal eder. Hayvandan aşağı düşürür. Öyle sevgiler vardır, rahmanı rahimdir. Bizi Allah'ın katında çok yüce mertebelere, insanlara katında yüce mertebelere çıkarır. Peki bu nasıl oluyor? Sonra diyor ki, yazığı müzdi sevgisine taalluktur diyor.
Yani?
Diyor ki, yazık Türkçe günah demek. Günah Farsça bir kelime, Türkçesi yazık demek. Yazığı müzde Türkçe sevap demek. Sevgisine taalluktur. Bak, Yunus Emre Hazretleri'nin dediği şu, diyor ki, insanların sevapları da, günahları da, eylemlerinden gelmez. Sevgisinden gelir diyor. Ben bir eylemde bulunuyorsam bu eylem mutlaka bir sevgi dairesini yapıyorumdur.
Evet.
İşte dolayısıyla neyi sevdiğine dikkat et. İşte diyeceğimiz şu, yani Yusuf Hazretleri'nin dediğini Mehmet Akif'in tefsiri gibi düşünelim. Ya yani ben şunu bileceğim. Sevgi masum bir eylem değildir. Yunus Emre Hazretleri'nin diğer şiirlerine bakarak söylüyorum. İnsanların içinde bulunacağı en tehlikeli duygu sevgidir.
Çünkü hocam bir büyüğümüzün ifadesiyle insan muhabbet duyduğu kişinin kaderinden pay alır.
Evet.
Yani neye muhabbet besliyorsak, neyi seviyorsak,
evet,
onun kaderinden de bir pay alıyoruz.
Pay alıyoruz. Dolayısıyla Yunus Emre'ye göre de eylemlerimizi, sevgimizi belirliyor. Günahımız oradan geliyor. Sevabımız oradan geliyor. Hı-hı. Ben sevgiyi masum bir eylem göremem. Çok ciddi bedelleri olan,
tabii,
bir eylemdir. Şimdi buradan şunun için söylüyorum. Yani Mehmet Akif merhumun dediği gibi iman son derece aktif bir eylemdir. İşte hicret son derece aktif bir eylemdir. İşte emanet son derece aktif bir eylemdir. Biz bu kavramları dondurduk ya. Dondurduğumuz için kendimizi o kadar rahat hissediyoruz ki. Şimdi mesela şeyi düşünüyorum. Emanet diye bir kavram var.
Evet.
Şimdi insan emanet kavramı. Efendim emaneti ihanet etmemek. Tamam. Doğru. Şimdi fakat bu dondurulmuş, bunun anlamı ne? Anlamı ne? Şöyle bir şey düşün. Mesela siz bu program, bu radyo size emanet edilmiş kardeşim. Sen buraya öyle birini çıkarıyorsun ki, tamam mı? Ya bunun yaptığın programdan insanlar bir fazilet almıyor. Tamam. Bir artı edinmiyor. Bir sevgiye, bir muhabbete kapı aç, bir inşiraha vesile olmuyor. Tamam. Sen bu radyoyu insanların diye düşünmek için kullanıyorsun ya. Sen ihanet ediyorsun işte. Bak bu çok tehlikeli.
Halbuki
bir şey.
Bir değer katman lazım.
Evet.
Beni dinleyenin zamanını israf etmek gibi bir lüksün yok.
Yok. Ben öğretmenim kardeşim. Bana o makam emanet edilmiş. Bu çocuk da bana emanet edilmiş. Evet. O kürsü bana emanet edilmiş. Ben o kürsüyü öyle bir kullanacağım ki emanet ihanet etmeyeceğim. Yani muhatabımın değerini yücelteceğim. Onlara bir inşirah katacağım. Onların hayatlarını güzelleştireceğim. Anlam katacağım, tamam mı? Emanet ihanet etmeyeceğim. Çocukların bana emanettir diye düşüneceğim. Bak canlı kavram. Bu çocukların bir sahibi var, Allah. Bu para bana emanettir. Nereye harcadığından sorulacağım. Sağlık bana emanet ya. Allah diyecek ki bu sağlığı nerede harcadın, nerede tükettin, bana hesap ver diyecek. Çünkü her emanetin sahibi emin kişiye hesap soruyor. İşte bak çok güzel bir hikaye vardır. Adamın birisinin işçileri varmış. Bu kadar güzel bir hikayedir bu. İşçilerine paralarını karşılığını vermiş. Birisi parasını almadan gitmiş. Bir şey olmuş. Çekmiş gitmiş adam. Hastası mı var neyi var. Demiş ki bu adam, ya ben bu adamın parası şimdi bende kaldı. Emanet, ben şimdi ne yapacağım orayı? Ne yapacağım? Kaç gün diyelim ki 3 gün. Diyelim karşı diyelim ki işte 500 lira. Tutmuş bu parayla koyun almış. Bir koyun almış. Ondan sonra işte o adamın ektiği tarla, biçtiği tarla var. O tarlayı ekmiş. Bir yıl sonra adam gelmiş. Belki 2 yıl sonra neyse. Demiş kardeşim bak böyle ben çalıştım alamadım. Demiş ben paramı alayım. Tamam. Kaç lira alacak? 500 lira 1000 lira diye. Adama vermiş 10 tane koyun. Koca abi tarla. Bir şeyle demiş bu ne ya? Demiş kardeş kusura bakma. Ben senin demiş paranı çalıştırdım. Sana olan borcumu, tamam mı? Ben sadece sabit tutmadım. Koyun aldım. Koyunlarım bak çift çift kuzuladı. Şöyle oldu, böyle oldu. Tarlayı ektim. Bu tarla senin paranla ekildi. Bu koyunlar senin paranla aldı. İşte bunlar kuzuladı. Şu oldu, bu oldu. Adam şok olmuş. Ya demiş böyle şey mi olur? Demiş bak emanet demiş. Çok tehlikeli, çok dikenli bir şeydir demiş. Şimdi bana kalsa sabit kavram şu, biliyor musun? Adam kaç gün çalıştı? 3 gün. Almadım. Kaçtı? 3 bin lira. Al kardeşim diyebilirdi ya. Niye çoğalsın? Niye artırsın? Çünkü emanet öyle bir şey işte. Canlı bir şey. Yani bir insan bir makamda, hocam bakın ne kadar tehlikeli şey. Bir makamda o makama birisi, bir insan, bir işçi alınacak. Bir memur, bir şey alınacak. Düşünüyorsun. Emanet şöyle oluyor. Eğer o kişi var ya o makamı, o mevkiye layık olmayan birini alırsa, ehliyeti olmayan birini alırsa emanet ihanet etmiş demektir.
Allah muhafaza.
Allah muhafaza. Dolayısıyla o kişiyi yani torpil yapmışsa o bir kavramdır. Buna eskiden bir kavram derlermiş. Geçen de bir yerde rastladım. Geçenleri bir daha kullandı. Nepotizm denilmiş.
Nepotizm.
Nepotizm.
Ne demek
kişinin yani? Akrabalarını, yakınlarını korumaları denilmiş. İşte eskiden Avrupalılar bunu çok ciddiye almışlar. İki tane kavram var. Bir meritokrasi diye bir kavram varmış. Meritokrasi. Meritokrasi kişinin makamlara, mevkilere ehliyet sahibi kişileri alması, liyakatli kişileri alması. Ama nepotizm de yakın akrabalarının etrafını kayırman,
evet,
torpil yapman yani anlamına kullanılmış. Dolayısıyla her nepotizm yapan kişi, yakınını, adamını, çevresini bir makama getiren kişi, eğer o kişinin o makamın ehli değilse, hakkını vermiyorsa, kıyamete kadar o makamdan zarar görecek kişinin vebal üstündedir. Allah korusun. Ya çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Ya peygamberimize biliyorsun, bazen sahabeler geliyorlar. Diyorlar ki işte ya Resulallah ben işte valiye beni yapıştı diyor. Senin diyor burada olman, orada olman daha hayırlıdır diyor. Anlıyor adam o iş ya. Çok değerli bir insan ama o iş yapacak insan diyor.
İstidatlar farklı farklı.
Evet evet. Şimdi şeyin çok güzel hocam bir sözü vardır. Molla Gülhane Hazretleri Mısır'da çok büyük bir alim. Fazıl Sultan Mehmet Han onu getirtiyor. Molla Gülhane Hazretleri'ne. Şimdi Molla Gülhane Hazretleri'nin zamanında devrin Aristos derlermiş ona.
O öyle büyük bir alim, bir
alim.
Tabii.
Ve işin garibi şöyle bir şey var. Onun minyatürleri çiziliyor. Çok güzel minyatürleri var. Minyatürler böyle büyük bir kafa olarak çiziliyor. Vücut yok. Çok garip. Süveyli Ünver bunu yorumluyor. Niye kafa, büyük kafa çiziyorlar? Niye? O kadar büyük bir kafası vardı ki dahi bir insandı ki diye. Onu resmen de çizerken büyük kafa çizerlermiş böyle. Böyle dahi bir adam. Molla Gülhane Hazretleri'nin Fatih Sultan Mehmet Han çok istifade ediyor. Bir gün ona diyor ki ben seni vezir yapacağım diyor. Vezir yaptığı anda devlet işleri vermeniz gerekiyor belli. Mevkiler işte falan. O da diyor ki efendim diyor beni vezir yapmam bir sorun değil de diyor. Bir mesele fakat diyor vezir olmak için sırada bekleyen kullarım vardır diyor. Sen benim gibi dışarıdan gelen birini vezir yaparsan o kulların küserler diyor. Devlete küserler. Millete küserler. İşine küserler. Bu veballe bunu yapma diyor. Yapma.
Nasıl bir ya. Nasıl bir ya. Kendinden vazgeçiştir? Nasıl ya. Bir istina halidir? Mesela bunlar üzerine de konuşmak lazım. Yani
tabii.
İstina diye bir kavramımız var. Böyle müstani insanlarımız ya. Var. İşte kendinden bu. Önce devletini önceleyen.
Aynı işte bu devleti önceliyor. Milleti önceliyor. Allah'ın rızasını önceliyor. Yani siz Allah için sizi bir şeyden vazgeçin. Allah sizi bin şeye layık eder ya. Ama sen kendin için Allah'tan, devletten, milletten vazgeç. Allah seni rezil eder. Anla bunu ya. Bunu anlayacak. Anla işte. Ne kadar güzel söylüyor. Bak diyor ki vezir olmak için bekleyen kullarım var. Hakikaten var. Adam belli mevkilere gelmiş. Belli makamlara gelmiş. Atama sırası gelmiş. Atamıyorsun. Dışarıdan birini getiriyorsun. Pat diye başına koyuyorsun. O adamların tamamı devlete küserler. Çalışmazlar, çalıştırmazlar. Negatif enerji yayarlar. Devleti kilitlerler, sistemi kilitlerler. Sadece devlet değil. Yani her şeyde böyledir. Yani siz bu radyoda çok Allah çok nefis bir spikerlik yapıyorsunuz. Bilginiz var, birikiminiz var. Ses tonunuz müsait, hitabetiniz çok güzel. Yani sizin birisi çıkıyor adam işte geliyor birini. Adam iki laf bir araya getiremiyor. Spiker yapıyor. Olacak şey mi ya bu? Onunla siz de küsüyorsunuz. Tabii yüce insanlar, aklı başında insan, iradeli insanlara bu küsme hadisesi olmaz evet. Ama herkes bu kadar donanımlı değil. Dolayısıyla diyeceğim şu, yani aslında her kavram son derece canlıdır. Hiçbir kavram donuk değildir.
Asla
şu anda değil. Konuştuğumuz bu. Hicret kavramı mı konuşuyoruz? Emanet kavramı mı konuşuyoruz? Bunlar canlı kavramlardır. Aktif kavramı, diri kavramlardır. Bunları dondurduğunuz an var ya, din de donar, kültür de donar, İnanç da donar. Bir şey donmuşsa ölmüş demektir zaten.
İşte hocam bunu kendi hayatında dondurmayan, öldürmeyen isimlerden evet. Bir tanesi. Bugünlerde vefatının 7. seneyi devriyesinde de kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Dünya çapında bir ilim adamımız Profesör Doktor Fuat Sezgin.
Ya.
30 Haziran 2018'de rahmeti rahmana kavuşmuş. Şimdi hocam 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Fuat Sezgin hocayı 147'liler içerisine dahil ediyorlar.
Evet, atıyorlar üniversiteden.
Üniversiteden atıyorlar biliyorsunuz. Yurt dışına gidiyor. Yani günde 12 saat çalışmasını birlikte çalıştı Alman hocası. Yani 12 saat çalışmakla hiçbir şey yapamazsın diyor. O da 16-18 saatlere çıkartıyor. Ya. Düşün, bilim tarihi konusunda yani medar-ı iftiharımız olan bir
çok büyük bir insan.
Değerimiz.
Çok büyük bir insan. Niye biliyorum? Evet.
Asırlar boyunca ilim dünyasına, bilim dünyasına Müslüman alimlerin yaptığı çok büyük hizmetleri gün yüzüne çıkartmış, dünyaya göstermiş. Fakat hiçbir zaman bu ülkeye küsmemiş.
Tabii.
Değil mi? Uğradığı onca haksızlığa, mağduriyetlere rağmen tekrar dönmüş. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız da ona çok şanlı yakışır bir iade itibar gerçekleştirmiş. Şimdi Gülhane'de hem müzesi hizmette hem de kabri de orada.
Kabri de orada, evet.
Fuat Sezgin de bu vesileyle rahmetle iade etmiş olalım. İşte o da hayatının hedefini çok net belirlemiş. Hicretini ona göre yapmış.
Tabii.
Ama hiçbir zaman da geri adım atmamış zorluklar karşısında.
Yani şimdi çok doğru, üniversiteden atılıyor ve en yakın arkadaşlarının ihanetine
uğruyor. Tabii.
Uğruyor, atılıyor. Yani Almanya'dan teklif gelince gidiyor. Ve çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık, bakın inanılmaz bir şey, yaklaşık 1700 cilt kitap yayınlıyor.
Allah Allah.
1700 cilte yakın kitap. Hayatı boyunca yayınladığı İslam tarihine eserler.
Tabii.
Ama asıl şey şu hocam, en büyük hizmeti, bakın en büyük hizmeti, şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. İnsanlar bir kavramla, bir değerle uğraşırlarsa, önce o kavramla uğraşmazlar. O kavramı yaşayanlarla uğraşırlar. Yani önce olaylarla uğraşırlar. Sonra kişilerle, olgularla uğraşırlar. Değil mi ya? Şimdi Batı bilim adamları, casuslar, oryantalistler, hadisleri itibarsızlaştırmak için, hadis-i şerifleri, çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Şu anda bile hala hadislerin
tabii.
şeyleri, yani sınıflandırılması, işte onların yaptığı çok büyük çalışmalar var hadislerle ilgili. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki,
ama itibarsızlaştırmak için yapıyorlar.
Tabii. O maalesef. Kadar muazzam adam
tabii.
Günde 20 saat çalışıyor. Evet. Çalışma hedefi şu: hadisi itibarsızlaştırmak.
Onun içimizdeki uzantılarına da şahit oluyoruz.
Evet, tabii. Maalesef. Şimdi önce hadisle uğraşıyorlar. İmam Buhari'yle uğraşıyorlar, Tirmizi'yle uğraşıyorlar. Sonra yavaş yavaş sıra Kur'an'a geliyor. Bu böyle. Şimdi bakın. Batılı müsteşriklerin oryantalist iddiası şu: İmam Buhari hadisleri toplamada en önde gelen şahıstır. İşte onun Sahih Buhari'si de birinci derecede hadis kitabıdır. Fakat diyorlar, Sahih Buhari'yi toplayan İmam Buhari'nin hiç yazılı kaynağı yoktu. Hep sözlü kaynaktan derledi diyorlar. Hep sözlü kaynakları derledi ve o sözlü kaynaktan derleyerek hadisleri oluşturdu. Söze itibar edilmez diyorlar. Batı medeniyetin özelliği şudur. Batı şunu söyler: kardeşim, vesika var mı? Vesika dedi, yazılı bir belge var mı? Bir taş olsun, kağıt olsun. Tamam. Yani modern bilimin anlamı şudur. Tamam, tarihte olsun, edebi. Kardeşim, vesika var mı? Vesika varsa konuş. İmam Buhari'nin vesikası var mı? Yok. Hep sözlü rivayetler. Gâle bin Abdullah bin Selam. Hep böyledir. Yani hadisler rivayetle gelir. Hiç yazılı kaynağı yoktur diyorlar. Ve bu da kabul görüyor, işin garibi. Fakat hocam, merhum işte
Fuat
Sezgin'in yaptığını biliyor musun? Sahih Buhari'nin yazılı kaynaklarını ispatlıyor.
Ya Allah razı
tek tek onları buluyor. Doktora tezi, büyük çalışmaları sonraki öncesinde ve Batı'yla apışıp kalıyorlar. Hepsini yazılı kaynaklarından çıkarıyor. Sadece sözü değil bunlar diyor. Diyeceğim şu: şimdi onun sözlerindendir. Yani bu çalışmak felsefesi
evet, öyle bir şeydir. Evet.
Yani şu Arkadaş, günde 20 saat çalışan insanlarla İmam Gazali'nin çok hoş bir sözü vardır. Der ki, birisini tenkit etmek istiyorsanız o meseleyi ondan daha iyi bilmeniz gerekir diyor. Çok gariptir bu. Yani ki, bir meselede tenkit yapacaksan o kişiden daha iyi bilmen lazım meseleyi. Tenkit edebilirsin. Fuat Sezgin'in şeyi şu. Günde 20 saat çalışan insanı kesmek için günde 22 saat çalışmak lazım. Ne yapacaksın kardeşim? Abi mantıklı değil ki ya. 20 saat adam nasıl 20 saat çalışıyor? Mısır hiyerofilerini çözen Şampanyol diye bir Fransız subayı 30 yıl aşmış adam. Mısır'ı çözeceğim diye ya adam. Ömrünü vermiş bu işleri ya. Çözmüş yani. Ondan sonra da işte kim çözüyorsa bilimde, silahta, güçte, kuvvette onu eline geçiyor. Ve sen onu takip ediyorsun. İşte ben ne yapacağım? Kardeşim, peygamberimizin aktif kavramlarını, peygamberimizin hayatı hep aktiftir. Asla donuk değildir. İşte az evvel sünnetten bahsettik. Mesela Medine'de, Mekke'de kabir ziyaretini yasaklıyor. Medine'ye bir teşvik ediyor. Hadi kabir ziyaretine gideceğiz diyor. Bakın orada öyle de burada artık böyle oldu. Şimdi hicret kavramı peygamberimiz ne yaptı? Dönüştürdü, dedi ki asıl hicret insanın günahlarından vazgeçmesidir. O büyük yolculuk kolay değil. Kolay değil. İşte imanla ilgili şeyi konuştuk. Şimdi peygamberimizin hemen her hareketine baktığımız zaman hep şunu görüyoruz, tamam mı? Çok dinamik bir hayat, aktif, canlı bir kavramlar var. Biz şimdi bunları unuttuğumuz zaman, ihmal ettiğimiz zaman kavramlar donuk kalıyor, şöyle oluyor o zaman. Su ile zeytinyağı gibi birbirine karışmıyorlar. O orada duruyor, burada. Efendim sabır budur, tahammül budur, liyakat budur, tarif edilmiştir. Şunu bilmemiz lazım, tamam mı? Hep hakikat şudur. Bir şey birileri tarafından tarif edilmemiş bir şey olarak nedir? Ben ona bakacağım. İmanın bir tarifi var, tamam.
Evet.
Tarif edilmemiş haliyle iman ve takipteki haliyle canlı ve diri olarak nedir? Çünkü beni eyleme sevk edecek yani. Peygamberimize baktığında bunu görüyoruz. Dolayısıyla kavramlarımızı bu canlı ve diri haliyle öğrenmemiz, bilmemiz lazım.
Elbette. Ve şu da var hocam. Bu hicretin bize söylediği, hicretin verdiği mesajlardan biri de şu olabilir mi? İkna edilmişlerle yola çıkılmaz. İnanmış, adanmış ya, ya. İsimlerle çıkacaksan bir yola çıkacaksın. O yüzden hani kimine yola çıkacağın önemli. Kimine yol yürüyeceğin önemli.
Evet.
Yani yolculuk güzeldir ama yol arkadaşın gerçek evet. anlamda o yolun hakkını veren arkadaşsa, o yüzden adanmışlarla yola çıkmak tabii. çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harikulade bir yol arkadaşı var değil mi? Hazreti Ebu Bekir evet. radıyallahu anh gibi. O da önemli. Hayat yolculuğunda kimlerle yol yürüdüğümüze, kimlerle yan yana omuz omuza durduğumuza da bakmamız
evet,
gerekiyor.
Evet, güzel bir hikaye vardır. Bir tilkiyle giden arkadaş olmuşlar.
Evet.
Beraber gidiyorlar, bir ırmağa rastlamışlar. Durmuşlar, tilki ırmağa girmiş, geçecek karşıya. Hı. Yılan demiş ki, tilki kardeş ne yapıyorsun? Demiş, karşıya geçiyorum. Ben ne yapacağım demiş. Sen de geç demiş. Nasıl geçeyim ben, suya giremem, boğulurum demiş ya. O zaman demiş, arkadaş gel sırtıma bin demiş, karşıya geçelim demiş. Olur demiş, sırtını almış tilki yılanı. Tam suyun ortasına gelmiş de yılan başlamış tilkinin boğazını sıkmaya. Demiş ki yılan kardeş ne yapıyorsun demiş ya. Demiş boğazını sıkıyor. Demiş nasıl boğazını sıkıyorsun? Suyun ortasına demiş ya. Ben demiş ölürsem sen ne yapacaksın? Demiş vallahi ben tabiatımı demiş. Ben engelleyemem. Tabiatım gereği bu ya. Tilki kurnaz demiş. Ya demiş bak bu kadar dostluk yaptık. Madem tabiatın sana galip geliyor demiş. Şimdi mübarek yüzünü bir göreyim de demiş. Bir daha demiş görüp öyle demiş gideyim bari. Yılan kafayı uzatınca tilki şak diye kapmış yılanın kafasını. Kafasını koparmış. Geçmiş karşıya yılanı böyle dost doğru dizmiş. Düzgün bir şekilde. Demiş ki dost olursan böyle ol işte. Dost doğru ol yani. Bu yüzden eskiler derler ya. Bade refik. İşte kable refik, bade tarik.
Tarik. Ya, önce?
Önce.
Yol arkadaşı evet. refik, sonra
önce
tarik.
Önce refik, sonra tarik. Yani yola çıkmadan önce arkadaş seç, sonra yola çık. Bu Peygamberimizin çok hadis-i şerifi vardır bu alanda. Ya kişi arkadaşı kokar yani.
Tabii.
Dolayısıyla doğru diyorsunuz. Peygamberimizin çok değerli bir arkadaşı var, yola çıktı. Ya biz öyle bir arkadaş mıyız? İki öyle arkadaşlara sahip miyiz acaba?
Elbette.
İşte
hocam, bugün bu soruları da tekrar sormamıza bu program vesile oldu. İcreti konuşuyoruz. Yani
evet.
Bu hayat yolculuğunda kimine yol yürüyoruz, kimine yola çıkıyoruz, niye çıkıyoruz, neyin için yapıyoruz? Yani bunu insan hayat arkadaşı ile ilgili de sormalı.
Tabii.
Yol arkadaşıyla, dostlarıyla alakalı da öyle. Tabii. Çünkü hakiki muhacir olmak istiyorsan, Efendimizin ifadesiyle Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçan, onları terk eden kimse olacaksın. Evet. İşte senin
bu
acaba
dinamik.
Yol arkadaşın buna mı teşvik ediyor, refikin? Yoksa bambaşka dünyalara mı davet ediyor? Bunları da dikkate almak gerekiyor. Gerçek muhacir olabilmek adına.
Ya, onun için der ya, mümin kimdir? Yüzüne baktığı zaman Allah hatırlanan kişidir.
Allah'ın boyasıyla boyanmış.
Evet, arkadaş kimdir? İşte arkadaş ve dost kimdir? İşte sana yüzüne baktığın zaman
görüldüğünde
Allah'ı hatırlattığın kişidir sana. Gönül Mehmet Efendi Hazretleri'ne diyorlar ya işte meşhurdur yani çok eskidir sözler ama ya kiminle arkadaş olalım, kiminle olmayalım, nerede bulunalım, nerede bulunmayalım. Ya diyor ya öyle kişilerle arkadaşlık yap ki mahşerde dirildiğin zaman kiminle dirilmek istiyorsan onunla arkadaşlık yap. Bu az bir söz değil. dolayısıyla şimdi ister hicret olsun ister diğer kavramlar olsun ben şunu hep fark ediyorum. Peygamber Efendimiz'e bir gün soruluyor diyor ki ya Resulullah diyorlar iman nedir? İslam nedir diyorlar? Yemek yedirmendir diyor. Bak birden kavramı güncelliyor. Birden. Yani insanlara yemek yedirecek kadar cömert olmayan bir kişinin imanı insana bir yemek yediremiyorsa var o iman taşıma kardeşim. Çok ilginçtir. Böyle peygamberimizin güncellemeleri işte pehlivan kimdir diyor. Birden diyorlar ki ya Resulullah pehlivan tuttu. Yok o değil. Pehlivan öfkesi geldiği anda ona birden sahip olan ayda bak. Şimdi bak bu ne kadar ben kıymetli dinleyiciler ama izleyicilerimiz artık bunları her hafta söylüyoruz lütfen. Dinlediği zaman şu muhasebe yapması lazım. Ya hocalar bunu diyorlar da kardeşim. Ya biz bu kadar bu kavramları dinamik canlı olarak acaba yaşayabilir miyiz? Evet. Oturacaksın kardeşim. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Bir şey araştırıyorum. Bakıyorum. İslam hasibesi var. İnternette var Allah'a şükür Diyanet'in. Oraya girip baksınlar ya. İşte hicret, iman işte nedir? Bir kavram olarak orada var. Bir okusunlar. Mümkün olduğu kadar okusunlar. Dolayısıyla bu kavramları dondurduğumuz zaman biz kavram orada, biz burada yaşıyoruz. O kavramı hakkıyla yaşamak, idrak etmek, ondan feyiz almak için onu canlı canlı yaşamamız lazım.
Öyle hocam. Hazreti Ali radıyallahu anh dermiş ki Hazreti Ali Efendimiz, öyle güzel, kamil bir hayat yaşa ki insanlar dünyadayken seni özlesinler, vefatından sonra da sana hasret kalsınlar.
Ya.
Aslında bütün marifet, tüm bu anlatılanlar, konuşulanlar, kaleme alınanlar, hatırlananlar, hatırlattıklarımız böyle bu hikmetli sözlerin muhtevasıyla hayatımızı bereketlendirebilmek. Yani ne, hocam sözün hani derler ya sözün büyüğü büyüklerin sözleridir.
Ya evet.
Öyle kamil, öyle güzel bir hayat yaşa ki insanlar hayattayken seni özlesinler, vefatından sonra da sana hasret kalsınlar. Yani girdiğin bir ortama huzur veriyor musun?
Evet.
O güzel enerjinle değil mi?
Denir
sürur ya. Veriyor musun? İnsanlar seni gördükleri zaman içleri açılıyor, ferahlıyor. Gözlerin içi gülüyor mu? Hı. Yoksa ya yine mi geldin i̇şte, deyip de yanından işte, uzaklaşıp kaçıyorlar mı?
Geldiğin yere neşe getir, ayrıldığın yerde hüzün bırak.
Bütün mesele bu.
Ya, o meşhur dörtlüğü okuyalım.
Lütfen efendim, onunla da yavaş yavaş
evet,
toparlayalım.
O şeyin meşhur bir şairimizin mezar taşında yazar.
Ya.
Yadında mı doğduğun zamanlar, sen ağlar idin, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun, mevtin sana hande halka matem.
Allah. Lütfeder misiniz bir kez daha?
Efendim, yadında mı doğduğun zamanlar, sen ağlar idin, gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun, mevtin sana hande halka matem. Sen doğduğun zaman Herkes gülüyordu. O ne güzel çocuğumuzdu o diye. Ama sen ağlıyordun. Öyle bir ömür yaşa ki sen öldüğün zaman gül de herkes ağlasın.
İnşallah böyle bir ömür sürmeyi Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle hepimize, tüm dinleyenlerimizle beraber hepimize ihsan eylesin.
Amin, amin.
Bu anlatılanlardan da güzel dersler alabilmeyi, kıssadan hisseler çıkartabilmeyi, ibretler alabilmeyi nasip etsin. Kıymetli evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Yeni Hicri yılbaşı münasebetiyle, yeni Hicri yıl vesilesiyle söz nereden nerelere geldi? Hicri 1447 senesinin ilk günlerindeyiz. Ve bir sualle başladık. Hicret bitti mi? Tabii ki hayır dedik. Ardından hakiki muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçan, onları terk eden kimsedir hadisi şerifinden yola çıkarak bayağı bir konuştuk. Çok da güzel oldu. Hicreti farklı boyutlarıyla merhum Hekimoğlu İsmail'in de güzel bir sözünü hatırlatmış olayım. Yeri gelmişken öyle diyor Ömer Okçu abi, onun gerçek adı.
Evet.
Hekimoğlu İsmail der ki, Mihail Abdullah'ın yazarı, televizyonlu odadan televizyonsuz odaya geçmek de bir hicrettir. Bugünün Müslümanın hicretidir derdi.
Evet. Aynen öyle. Evet. Çok güzel. Tabi 1447 yıl diyoruz ama peygamberimiz vefat edildi, daha 40 dakika olmadı. Onu da söyleyelim yani. Onu da söyleyelim.
Tabii. Hocam Allah razı olsun. Günümüzde. Çok çok teşekkürler. Efendim Erkam Radyo'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Dursun Ali Töker hocamızla beraber bir Söz Ola programının daha burada sonuna geldik. Her pazartesi 11, her çarşamba akşamı saat 19'da huzurlarınızda oluyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarında olmak dileği ve duasıyla kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz programlarımızı erkamradio.com internet sitemize girerek programlar kısmından Söz Ola programını bularak dinleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.